Ayrım 33, sayfa 316. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. 15. Bölüm. Yeni Dünya'nın Güneşli İtalya'sı. Miami'deki ilk kışını deniz kıyısında mevsimli $2,500 tuttuğu möbleli bir villada geçirdi Capone. Kendisinden kısa bir süre sonra karısıyla oğlu da gelmişlerdi yanına. Ev sahibi Mrs. Stearns adlı bir kadındı. O sırada kendisi Miami'de bulunmadığı için bir emlak komisyoncusu aracılığıyla kiraya vermişti villasını. Kiracısı Al Brown'un aslında Al Capone olduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırdı. Evinde meydana gelecek zararları, kırık dökükleri düşünmekten haftalarca uyku girmedi gözüne. Oysa boşuna meraklanmıştı. Capone'lar girdiklerinden daha iyi durumda bıraktılar evi. Vermeyi düşündükleri büyük partilerde kullanmak üzere Chicago'dan getirdikleri tabak, bardak, çatal kaşık takımlarını geri götürmediler. May Capone ev sahibine bir mektup yazarak bunları armağan olarak kabul etmesini rica etti. Kiracılar gittikten sonra eve gelen Mrs. Stearns her yeri temiz bulduğu gibi bodrumda da birkaç kasa açılmamış şarap buldu. Bunu da afiyetle içmesini söylediler. Mrs. Stearns'in karşılaştığı tek kötü sürpriz şehirler arası telefon hesabıydı. Chicago ile yapılmış konuşmalar için tam $780. Hesap geldikten kısa bir süre sonra 16 silindirlik bir Cadillac geldi Mrs. Stearns'in kapısına. İyi giyimli, ince bir kadın indi içinden. Sarı saçları omuzlarına dökülüyordu. Yumuşak teni Florida güneşinden yanmıştı. ''Ben Mrs. Capone'um'' dedi yumuşak, alçak bir sesle. ''Telefon hesabını tamamen unutmuştuk. Özür dileyerek hemen ödemek istediğini bildirdi.'' Mrs. Stearns hesabın ne kadar olduğunu söyleyince $1,000'lık bir banknot uzattı. ''Üstü kalsın, rica ederim'' dedi. ''Belki bir şeyler kırmışızdır evde.'' Deniz kıyısındaki villanın yanı sıra Miami'nin merkezindeki 9 katlı Ponce de Leon Oteli'nin en üst katında Capone bir daire tutmuştu. Hem iş hem de eğlence için kullanıyordu burasını. Oteli işleten Parker Henderson Jr. ile aralarında bir yakınlık doğdu. 24 yaşında şişko bir züppe olan bu delikanlının ölmüş babası bir zamanlar Miami Belediye Başkanı'ydı. Henderson Jr. boks maçlarına, at ve köpek yarışlarına gitmeye, ünleri ne olursa olsun tanınmış kişilerle bir arada görülmeye pek meraklıydı. Al Capone'un sırtına ahbapça vurmak, ona Snorky diye hitap edebilmek, birlikte içki içmek ya da zar atmak, belki günün birinde onun bir sırrına ortak olabilmek, delikanlının son derece hoşuna giden şeylerdi. En üst kattaki kiracısını memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. Capone kendisini memnun eden bir çok insan olduğu gibi onu da mükafatlandırdı. Elmaslarla süslenmiş bir kemer tokası armağan etti. Nakit paraya ihtiyacı olduğu zamanlar Henderson'dan yararlanıyordu Capone. Gangsterler Kralı'nın para durumunu merak edebilecek memurları şaşırtmak için şöyle bir dümen bulmuşlardı. Capone'un adamları Chicago'dan telgraf havalesiyle Albert Costa adına yolluyorlardı gerekli parayı. Henderson Miami postanesine gidiyor, yazısını değiştirerek havaleyi imzalayıp parayı çekiyor, getirip Capone'a veriyordu. 1928 yılının Ocak ve Nisan ayı arasında tam $31,000 çekti böylece. Capone'un Miami'ye yerleşmesi konusunda ikiye ayrılmıştı şehir halkı. Fikrini söylemek durumunda olan hemen herkes böyle bir şeyin çok tehlikeli ve kötü olduğu düşüncesini ileri sürüyordu. Ama iş adamlarının çoğu bunca paranın başka yerde harcanmasına razı değildiler. Ve açık seçik söylemeseler bile Capone'un buraya yerleşmesini istiyorlardı. Florida ekonomisi son yıllarda büyük bir sarsıntı geçirmişti. Güney Florida'da hemen hemen bütün emlak öylesine ağır koşullarla ipotekliydi ki haciz işlemleri bile astarı yüzünden pahalıya geleceği için yapılmıyordu. Üstelik Miami, Palm Beach bölgesinde 1926 Eylül'ünde meydana gelen korkunç kasırga $100 milyonluk bir hasara yol açmış, 50 bin kişiyi evsiz barksız bırakmıştı. Capone'un gelmesiyle ortaya çıkan çıkar çelişkileri Miami Belediye Başkanı John Newton Loomis Jr. için özellikle üzücü oluyordu. Belediye başkanı olarak kendi belediye meclisinin protestolarına, Capone'un kentten kovulması için bar bar bağıran Miami Daily News gazetesinin isteklerine karşı çıkamazdı. Ama Loomis ve Young İnşaat Şirketi'nin ikinci başkanı olarak da Capone'a bir ev satabilmek için can atıyordu. Çeşitli çıkar umutlarının elinde sonunda üstün geleceğini bilen Capone bir açık yüreklilik gösterisinde bulundu. Miami Polis Müdürü Leslie Quigg ile bir görüşme yapmak istediğini, görüşmeden sonra da basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. ''Açık kartla oynayalım diye başladı söze. Kim olduğumu, nereden geldiğimi biliyorsunuz. Bir tek soru soracağım size. Kalmama izin var mı? Yoksa çıkıp gideyim mi?'' Miami'de kumarhane ya da herhangi başka bir iş kurmak niyetinde olmadığını sözlerine ekledi. ''Kanunlara karşı gelmediğiniz sürece burada oturabilirsiniz.'' dedi Quigg. ''İnsan muamelesi gördüğüm sürece otururum.'' dedi Capone. Sonra gazetecilere dönerek ''Emrinizdeyim beyler, ne soracaksanız sorun.'' dedi. ''Günlerdir peşimde adamlar dolaşıyor, bir türlü rahat bırakmıyorlar. Şehire geldiğim işitilir işitilmez başladı bu kovalamaca. Ama hiç kimsenin hiçbir kusurumu görmediğini söylemekle mutluyum. Chicago hakkında, oradaki çeteler, savaşlar hakkında işittiğiniz şeyler hep masal, inanın bana.'' Derken Miami'yi aşırı biçimde övmeye başladı. Şehrin ticaret odasını da tarafına çekmekti amacı. ''Amerika'nın çiçek bahçesi, yeni dünyanın güneşli İtalya'sı. Her şey güzel, verimli ve bol burada. Yoksullar bile mutlu görüyorum. Burada bir ev yaptırmak ya da istediğim gibisini bulursam satın almak istiyorum. Birçok arkadaşımın beni izleyeceğinden kuşkum yok. Bir de izin verilirse lokanta açmak niyetindeyim. Lütfedip çağırırlarsa Rotary Kulübe üye olmaktan kıvanç duyacağım.'' Toplantıdan iki gün sonra bir yandan belediye meclisinin, bir yandan Daily News gazetesinin baskıları karşısında çaresiz kalan belediye başkanı, vali C.A. Henshaw ile birlikte bir komedi oynamaya karar verdi. Capone ile bir süre belediye binasında görüşen Loomis, daha sonra gazetecilere şu demeci verdi. ''Bay Capone, ömrümde karşılaştığım en iyi insanlardan biri. Miami bir işten ayrılması söylenmedi kendisine ama o giderse herkes için daha iyi olacağı kanısındaydı. Karşılıklı bir anlaşmaya vardık.'' Söze karşın valinin herhangi bir tartışma ya da tehditleşme olmadı. Görüşme sırasında iki tarafta bir takım gerçekler serdi ortaya ve Mr. Capone şehrimizden hemen ayrılacağını bildirdi. Oysa hiçbir yere gitmedi Capone. Kimi zaman Stearns villasında, kimi zaman Ponce de Leon'da kalarak gündüzleri Hialeah'teki yarış alanlarına, geceleri türlü gece kulüplerine giderek geçirdi vaktini. Golf, tenis oynamaya başladı. Her iki oyunu da kötü oynuyordu ama kaybetmekten de fena sinirleniyordu. Bazen öfkesinden raketini ya da golf sopasını kırdığı olurdu. Yıllar sonra verdiği bir ifadede şöyle diyecekti Henderson. ''Mr. Capone'a bir yer satmak isteyen bir emlak komisyoncusu kendisine aracılık etmemi istemişti. Bunun üzerine yakından ilişkim olan Mr. Newton Loomis'a giderek fikrini sordum. Loomis, Capone burada emlak almayı düşünüyorsa biz bir şeyler satmaya çalışalım.'' dedi. Ben de Al'e sordum. ''Burada bir yer almak istiyor mu?'' diye. ''Evet.'' dedi. ''Kışlık bir ev istiyormuş.'' Böylece bir randevu kararlaştırdık. Kendisini alıp birkaç yer gezdirdik. Palm Island'daki bir yeri pek sevdi. İnsan eliyle yapılmış sosis biçiminde bir yerleşme yeriydi Palm Island. Biscayne Körfezi içindeydi. Kara ile plaj bölgesinin hemen hemen tam ortasına düşüyordu. Palm Caddesi 93 numaradaki ev 1922 yılında St. Louis'li içki imalatçısı Clarence M. Bush tarafından yaptırılmıştı. Capone evi satın almak üzere ilk gezdiğinde Miami'li James Popham'a aitti. Sonradan yayılan efsaneler burasını bir saraya benzetmiştir. Aslında Miami'deki öteki köşkler göz önüne alınırsa bu ev orta halli olarak nitelenebilir ancak. Neo İspanyol stilinde iki katlı beyaz düz yeşil damlı bir yerde, 100 metreye 30 metre genişliğindeki bahçesinde 12 tane palmiye vardı. Evin 14 odası, bir de uzun geniş camla kapatılmış güneşlenme yeri vardı. Bahçe kapısının hemen yanında bulunan müştemilat 3 odalıydı. Bahçe kapısından eve kadar olan araba yolu Arnavut kaldırımıyla döşenmişti. Her iki yapının çevresinde yerleri mozaik döşeli verandalar ve ufak patikalar vardı. Kuzey yandaki rıhtıma 3-4 tane büyüyecek tekne rahatlıkla bağlanabilirdi. Villanın fiyatı 40 bin dolardı. Capone evi görür görmez Henderson'a 2 bin dolar vererek kapora yatırmasını söyledi. Kısa bir süre sonra 8 bin dolar daha verdi. Böylece 4 yıllık, yılda 10 bin dolarlık taksitlerin ilkini yatırmış oluyordu. Henderson kendi adına aldı evi, sonra tapuyu May Capone'a devretti. Daily News gazetesi bu alışverişi haber alıp sayfalarında açıkladığı zaman gerek Capone gerekse Loomis ağır saldırılara uğradılar. Yapılan bir vatandaşlar toplantısında Loomis'un belediye başkanlığından istifası istendi. Belediye meclisinin ısrarı üzerine 5 kişilik bir polis ekibi Capone'u her gittiği yere izlemekle görevlendirilmişti. Bütün bunlara rağmen Capone'un etkili politik ilişkileri yok değildi. O yıl seçim yılıydı çünkü. Demokrat Parti seçim kampanyası görevlerinden Jock John Jackson Sewell, federal bir dedektifle yaptığı konuşmayı daha sonra şöyle aktarmıştır. Bildiğim kadarıyla Capone'dan yardım istemeyen bir tek politikacı yoktu şehirde. Capone'un bu politikacılardan herhangi birine para verdiğini söylediğini işittiniz mi hiç?
Evet.
Capone herhangi bir adayla özel olarak ilgilendi mi?
Bana kalırsa hepsiyle ilgiliydi.
Yerli politikacılardan ya da adaylardan herhangi biri gelip Capone'la görüşmek istediğinde ya da odasına çıktığında siz de orada bulundunuz mu?
Birçoğunu gördüm. Her türlü adam gelirdi Capone'u görmeye. Katolik papazlardan tutun da hepsi gelmiştir.
Capone daha Palm Island'daki villasına resmen sahip olamadan Chicago'da meydana gelen bir takım politik gelişmeler hemen oraya dönmesini gerekli kıldı. Eyalet ve banliyö adayları ile ilgili Cumhuriyetçi Parti ön seçimleri, yani bombalı, başlamazdan önce başladı şiddet hareketleri. İlk kurbanlar Thompson'ın adamlarıydı. Thompson'ın atadığı şehir müfettişi Charles J. Fitzmaurice ile belediye sağlık işleri müdürü Dr. William H. Reid'in evleri yarım saat arayla bombalandı. 27 Ocak gecesi, yani ön seçimlerden 10 hafta önce, "Kanunsuzlar resmen meydan okuyorlar bize" diye demeç verdi Sayın Belediye Başkanı. Ama meydan okumaya kalkanlar pek yakında derslerini alacaklar. Kimse aldırış etmedi bu tehdide. 11 Şubat günü eyalet savcısı Crowe'un kayınbiraderi, aynı zamanda sekreteri olan Lawrence Cuneo'nun evinde bir bomba daha patladı. Bundan bir hafta sonra nice gangsterin delik deşik cesedine son yolculuk için çeki düzen veren John Sbarbaro'nun cenaze evinde 4. bomba patladı. Thompson'ın desteği sayesinde belediye mahkemesi yargıçlar kuruluna girebilmişti Sbarbaro. Eyalet savcı adayı olarak Crowe'un yerine yargı John A. Swanson'ı destekliyordu Senatör Denny'in. Senatörün eski hayranlarından Elmas Joe Esposito, Cumhuriyetçi Parti Belediye Meclisi üyeliğine adaylığını koyarak listeye yardım etmeyi kabul etmişti. 21 Mart sabahı ön seçimlere tam 3 hafta kala Elmas Joe telefonla tehdit edildi.
"Ya defolup gidersin ya da geberirsin" diyordu telefondaki ses.
Aynı sabah birkaç saat sonra Capone'un iki adamı Bella Napoli kafeye gelerek aynı sözleri tekrarladılar. Elmas Joe'nun adamları boyun eğmesi için yalvardılar patronlarına. Ama o ne pahasına olursa olsun senatöre verdiği sözü tutmak istiyordu. Aynı gece oldukça geç bir saatte Esposito Ulusal Cumhuriyetçi Kulübü'nden çıkan Elmas Joe 3-5 adım ötedeki evine doğru yürümeye koyuldu. İki yanında iki muhafızı, Ralph ile Joe Vacchietti kardeşler vardı. Karısı Carmela ile 3 çocuğu evin penceresine çıkmış babalarını bekliyorlardı. Tam çocuklarını bile göreceği kadar yakına geldiğinde arkadan yaklaşan bir otomobil belirdi sokakta. Arabanın içinde 3 adam vardı. Yavaş yavaş ilerleyerek tam kurbanlarının izasına geldiler. İki çifte ve bir tabancayla ateş açtılar. Silahlar arabanın pencerelerinden dışarıya atıldı. Araba hızlanarak gözden kayboldu.
Var ki etti kardeşler zamanında kaldırıma atabilmişlerdi kendilerine. Ama Elmas Joe aldığı sayısız kurşun yarasıyla yuvarlanmıştı yere. Her yanından kanlar akıyordu. Carmela çığlık çığlığa kocasının yanına koştu.
''Sen misin Giuseppe, sen misin?'' diye haykırıyordu.
Sonra korku ve şaşkınlıktan dona kalmış olan komşularına dönerek ''Bunu yapanı kendi elimle öldüreceğim'' diye bağırdı. Öç alma yeminlerine rağmen ne yaşlı dul ne de fedailer katillerin kimliklerini açıklayabildiler. Cinayet hakkında en ufak bir ipucu bile veremediler. Elmas Joe Esposito'nun öldürülmesiyle ilgili olarak hiç kimse tutuklanmadı. Cenaze törenine katılanlar arasında politikacılar çoğunluktaydı. İçlerinde en ünlüsü Senatör Dane'yindi. Ertesi gün şiddet hareketleri yeniden patlak verdi. Senatörün 3 katlı evinin ön bölümü dinamitle uçuruldu. Aynı gece geç saatlerde evine dönen yargıç Swenson, arabasıyla oturduğu sokağa saptığında hızla geçen bir başka arabadan atılan bombadan zor kurtardı canını. Kara mizah meraklısı bir gazeteci Amerikan Milli Marşı'nı şöyle değiştirerek yayınladı. Roketlerin kızıl ışıltısı patlayan bombalar havada. Karanlığın içinden müjdeledi. Chicago hala orada. Herkesin bildiği şeyleri tekrarladı Daniel. Caniler politik bir diktatörlük kurarak Chicago'yu büsbütün ele geçirme çabası içindeler. Yargıç Swenson ise şöyle konuştu. Bomba endüstrisi şimdiki yönetimin desteğiyle gelişmiştir. Ön seçimlerin yapılacağı gün bombalamaların daha da artacağından korkan bir federal görevli, ABD başsavcısından 500 tane daha özel görevli yollamasını istedi. Nebraska senatörü George W. Norris, ABD Cumhurbaşkanı Coolidge'e o sırada Nikaragua'da anti-Amerikan gerillalarıyla çarpışmakta olan deniz kuvvetlerinden bir bölümünü geri çekerek Chicago'ya gönderilmesi için ısrar etti. Her iki istek de reddedildi. Crowe'un akıl almaz bir küstahlıkla milleti aptal yerine koyduğunu belli eden bir konuşmasını Topps'ın da açık açık onaylayınca kendi tarafları bile kızgınlıktan küplere bindiler ve saflardan ayrılanlar oldu. ''Şunu çok iyi anlıyorum ki'' demişti Crowe, ''bombaları atanlar Danny'in taraflılarıdır. Belediye başkanı Thompson ile beni küçük düşürmek için yapıyorlar bunu.'' Kesinlikle yenildiklerini anlamış durumdalar. Umutsuz bir umutla son bir kez bu yenilgiye karşı koymak için bu tehlikeli taktiklere başvuruyorlar. O güne kadar Crowe taraflısı olan Chicago Cürüm Komisyonu bu konuşma üzerine bir açık mektup yayınlayarak eyalet savcısını yetersiz, kendisine verilen büyük sorumluluklara hiçbir şekilde layık değil diye suçladı ve hemen görevinden alınmasını istedi. Ön seçimler yaklaştıkça ulusal ve uluslararası çevrelerin dikkati Chicago'ya çevriliyordu. Avrupa gazeteleri cepheye muhabir gönderir gibi savaş muhabirleri yolladılar Chicago'ya ve burada beklediklerinden fazlasını buldular. Banliyö bölgeleri denetim kuruluna belediye başkanının tuttuğu yargıç Barasa'ya karşı adaylığını koymuş olan Edward R. Litzinger çamur atma konusunda Thompson'la rahat rahat boy ölçüşebilecek nitelikte bir insandı. Düşmanın kendi bölgesinde işçi seçmenlere yaltaklanmaya çalışan Thompson, seçimden bir hafta önce düzenlenen bir mitingde barbar bağırıyordu. ''Litzinger Bassani'nin orada doğup büyümüş tamam ama sonra doğduğu yeri beğenmez olup kuzey kesime taşındı. Zavallı yatalak anasını da buralarda sürünmeye bıraktı.'' Birden Litzinger'ın kız kardeşinin ayağa fırlayıp bağırmaya başlamasıyla miting birbirine girdi. ''Yalan, yalan!'' diye bağırmıştı kadın. ''Annem çoktan öldü. Abim buradan taşınmadan çok önce.'' Ertesi gece Olimpik sinemasındaki mitingde konuşan Litzinger saldırıya karşılık verdi. Thompson'ın bir sokak iti şaşkın bir hayvan olduğunu söyledi. Belediye başkanının gövdesi bir gergedan leşi, beyni ise orangutan beyniydi. Litzinger'e göre çok eski bir numaraya başvuran Litzinger elinde kapalı bir zarf salladı. ''Noterden tasdikli ifadeler var bu zarfın içinde. Hepsi de koca orangutanın özel hayatına dair. Okuyayım mı?'' Ağızları sulanan dinleyiciler ''Oku, oku!'' diye bağırdılar. Büyük bir soylulukla okumayacağım dedi Litzinger, zarfı cebine yerleştirirken dindar bir havaya büründü. O herifin dil uzatmaya kalktığı Alman asıllı anam yukarıdan meleklerin arasından bana bakmakta. Thompson gibisinin düzeyine düşeceğime ölürüm daha iyi. Ve iki cümle sonra ölüm korkusunu yitirmiş olacak ki düştü Thompson'ın düzeyine.
Üç silahşörler dedikleri kimler biliyor musunuz? Koca Bill, Len Small ve Frank L. Smith.
Yani bunlar Thompson'ın desteklediği senatör adayları.
Ama bu silahşörlerin silahları yakında bir yerlerini acıtacaktır.
Ön seçimlerden iki gün öncesine rastlayan Paskalya yortusu nedeniyle bir bildiri yayınlayan Chicago din adamları, Katolik, Protestan ve Yahudiler hep bir ağızdan Small, Thompson ikilisine oy verilmemesini istediler. Şu anda cezaevinde olması gereken bir vali var başımızda. Serseriler ve bombalar tarafından yönetiliyoruz. Ulu Tanrı, halkımızın uyanmasına izin ver. İzin ver halkın uyansın ve utanabilsin.
33. ayrımın sonu. Sayfa 325.